Havuzbaşı. Son kuşlar.
Ayrım 18.
Ağın kurşunları öyle tertipli sıralanmıştır ki ben taşı bırakır bırakmaz benim karmaşık gibi gördüğüm koca ağ kendiliğinden apostolun kürek çekişiyle bir kafada denize adeta dökülüverirdi. Şimdi artık ağdan görünürde bir şey yoktur. Peki nasıl bulacaksın sonra bu ağ, apostol? İş ona kalsın. Ne diye etrafımızda bakındık, durduk deminden beri. Sana ağı kaçıncı ilmeğinden yakalayayım istersin? Salatasını, mayonezi, kibar kibar yediğimiz istakozun, leş gibi kokmuş keçi kellesi derisini pek sevdiğini, bilmem ne efendi lokantasında istakozdan öğrenecekler bulunur da, apostol ve apostol gibiler kötü reklam yapmış olurum düşüncesiyle, apostolun sağlığında yazmamıştım. Şimdi yazıyorsam, ıstakoz ne yerse yesin, insanoğlunun zengin kısmının onu yine atıştıracağını iyi bildiğim içindir. Lezzetlidir köpoğlunun eti. Apostol Efendi ömründe ya iki ıstakoz yemiştir ya üç. Belki hiç yememiştir. İstakoz leş gibi keçi derisini sevdiği için yemediğini sanmayın. Kıymetinden ötürü. O her zaman bir ıstakoz parasına 3-5 kadeh içmiş, eve yarım kilo kıyma götürmüş, tuz, 3-4 çile pamuk, bir küçük kutu sandal boyası satın almıştır. 3-5 gün lodos denizin altını üstüne getirdi. Apostol sevindirdi. Tamam derdi. Tam gününde atmışız. Şöyle irice, dolu tarafından 4 tane telmu. Bir akşamüstü. Sabahleyin erken gel, derdi. Ağı kaldıracağız. Giderdik ağı kaldırmaya. Tahtadan bir çengeli vardı. Atar atmaz ucundan yakalardı ağını. Çekerdik, çekerdik. Lodos denizin ne kadar katamozu, yosunu varsa ağın deliklerine tıkamış olurdu. Onunla belki 40 defa ıstakoz ağı kaldırmaya gittik. Ya 7 ya 8'inde ıstakoz bulduk ağda. Apostol bulursak da bir kasap havası tuttururdu, bulmasak da. İşte onu ben adaya bir ay kadar uğramadığım günlerin birinde yine Kumbaros kayası civarında sandalın içinde bulmuşlardı. Bir eli sımsıkı ıstakoz ağını tutuyormuş. Öteki eliyle de sandalın küpeştesine yapışmış. Ağın büyük kısmında vücudunu sarıyormuş. Gömmediler. Doğru, hakları vardı. Koskoca sandalıyla da beraber gömemezlerdi ama çok sevdiği, gözü gibi esirgedi ağlarıyla gömebilirlerdi ya. Ben serseri gibi bu ağlara sarılıp gömmeleri için yalvardım. Deli midir, nedir diye garip garip baktılar. Düğünlerde, yortularda, İstanbul'a bir sevdiğine ıstakoz götürdüğü günlerde giydiği şayak elbiseleri içinde, bal mumu gibi yüzüyle kilisede onu yatar gördüğüm zaman hatırladım. Balıkçının kefeni ağ olmalı, Çelebi Efendi. Der miydi, demez miydi, doğrusunu isterseniz pek iyice hatırlamıyorsam da, değil bir defa, 5-10 defa böyle bir lakırdıyı söylemiş gibime geliyor. O yalnız ağıyla yaşamıştı. Yalnız ağlarıyla 75 sene aç açık kalmamış, namerde muhtaç olmamıştı. Eşeklik ettiler. Eşoğlu eşeklik. Onu ağına sarınmış, bir tarafında küçük yuvarlak mantarlar, öteki tarafında rengi kararmış kurşunlarla görseydim, hiç böyle buz gibi durur muydu? Balıkçısını bulan olta. Şehri akşamüstü sis basmıştı. Sis Haliç yoluyla gelmiş, önce mavnalar, çatanalar, köprüler, sonra kuleler, mağazalar kaybolmuştu. Liman düdük sesleri içindeydi. Vapurlar acı ağırcı varmışlardı. Sonra bir sessizlik, ışıklar yayılı yayılı vermişlerdi. Bütün şekiller büyüdü, yayvanlaştı. İçime bir sevinç doldu. Bana öyle geldi ki şehri sis basmadan edemeyeceğim artık. Başımı kumlara sokmuş, deve kuşu rahatı ile durdum. Limana baktım. Sular uçuyorlardı. Adama bir ışığın dibinde rastladım. Sırtını elektrik direğine, bir ayağı rıhtımın parmaklıklarının betonuna dayamış, sigara içiyordu. Kim olabilirdi? Böyle rıhtımın parmaklıkları çıkarmasına bir ayağını dayamış, sigara içen başka bir tek adam yoktu. Böyle sisli bir gecede İstanbul limanında uyumuş, rıhtımlarda tek başına düşündüğüme göre romanlar okumuş bir adamdı. Hem de liman şehirlerinin meyhanelerini, orospularını, katillerini, otellerini, serserilerini okumuş adam. Şurada iki adım yürüse bir esrar tekkesi bulacak. Oradan 40 adım yukarıda kadınlarla beraber Külhan Beylerin kaptıkaçta oynadıkları, yalnız kahve ile çay içilen bir halk kahvesi vardı. Orada Marika'nın dostu Deli Hurşit, Marika ile iftihar ettiği içindir ki böyle alabildiğine cesurdur. Çakır Marika'nın Hurşit yüzünden alnı açık, gözü pek, dili zehir gibidir. Limanı liman eden onun serseriliğidir. İstanbul limanında öteki limanlardaki gibi ne büyük orospular, ne korkunç zenciler, ne herazan Çinliler vardır. Sessiz, dar, çamurlu, karanlık sokaklarda insan, insanları uyuyor sanır. İstanbul limanı Marika ile Deli Hurşit uyanık tutarlar. Evet dostlarım, bir ayağını parmaklıkların beton çıkmasına dayayıp cigara içen bendenizdim. Bir sisli İstanbul gecesinde Galata rıhtımında herhangi bir Marika ile dostu Deli Hurşit'i uzun liman boyunca ben tehayyül ettim. Elektrik direğine dayanmış cigara içen benden başka kimse yoktu. Bununla iftihar ederim. Gidip o kahvede bir çay içmek canım çekti. Yadırganacaktı. Vazgeçtim. Ceplerimi aradım. Oltam elime değdi. Kararım katiydi. Bütün paramı bu oltaya harcamıştım. Balık tutacak, satacak, akşamları sattığım balığın parasıyla içecektim. Sabahleyin erkenden balığa. Akşam şişem cebimde balığa. Ben bir yazıcıydım. Yazı yazmak canım istemiyordu. Yazı yazmam için bana çiçek kuş hürriyeti değil, içimdeki aşkın, deliliğin, oturmaz düşüncenin hürriyeti lazım. Küçücük hürriyetler değil, alabildiğine yüz verilmiş bir çocuk hürriyeti istiyordum. Bu bana lazımdı. Yoksa her şeyi ağzımda gevelemekten başka ne yapabilirdim? Ne yapıyordum? 5 papel verdim, aldım nalyon oltayı. Ucuna taktım zokayı, parlattım çakımla. Koydum istavriti iğnesine. Saldım denize oltayı daha sis basmadan ortalığı. Kıpırdamadı bile. Bir başka oltacı cıva verdi, zokayı parlattım. Yine bana mısın demedi olta. Vazgeçtim balık tutmaktan. Geldim, dayandım elektrik direğine. Koydum ayağımı rıhtım taşına. Düşündüm nasıl edeyim diye. Kararım katiydi. Bu akşam tutmazsam bunun yarın akşamı vardı. Deniz bizimdi. İçi bir hazineydi. Olta namuslu, balık sessiz, deniz bulanık. Yaşasın hürriyet. Sırtımı verdiğim elektrik direğine bir tekme. Kendimi köprü üstünde buldum. İndim köprü altına, oturdum bir kenara. Önümde karpit lambası yanan pırıl pırıl bir sandal. Kenarda ispirto içen bir ihtiyar. Onun yanında uykusuz, benim yanımda hayal gibi dikilmiş, perişan, zayıf bir çocuk. Pardüsümün cebinden ıslanmış, yırtılmış kese kağıdını çıkardım. Jiletle bir istavritten 2 parmak kestim, saldım yaprak yeşili köprü altı suyuna. Herkes balık çekiyor, benimki kıpırdamıyordu. Etrafa seyirciler birikmişti. Garip bir utanma geldi bana. Balık tutamamaktan utanacağıma, balık tutmaktan utanıyordum. Hem kim karışır keyfime diyor, hem de boynumu pardüsümün yakasına kıstıkça kısıyordum. Perişan çocuk, bunların tuttukları lüfer mi ağabey dedi. Lüfer dedim. Yüzüne baktım, yüzü kirli beyaz, açık mavi, süt rengiydi. Burun kanatları birbirine yapışmıştı, karanlık dişleri vardı, zayıf, ince boylu, yırtık kasketi, uzun, kirli, güzel parmakları. Nerelisin? Sorma, geçten. Sen şu oltayı biraz tutsana. Gidip bir simit aldım, geldim. Oltayı vermek istedi. Kalsın, kalsın dedim. Ben biraz dinleneyim. Bu işi evvelce yaptığı belli, oltayı sallayışı, tartışı. Bir balık tuttu, balığı çekişi. Hiç heyecanlanmayışı bana bu işe yabancı olmadığını anlatıyordu. 3 dakikada 2 balık tuttu. Kendisine baktığımı görünce, oltamız yok. Yoksa, dedi. Canım bir simit daha çekti. Simitçi, oltamı bıraktığım çocuğun ters tarafında olduğu için karşı tarafa geçtim. Hem simit yiyor, hem de ortadaki kayığın karpit lambasının arkasından benim oltacıyı dikizliyordu. Arkasına dönüp bir şey söyledi. Cevap alamayınca arkasına dikkatle baktı. Orada beni göremeyince etrafına bakındı. Herhalde karpit lambasının ışığı beni göstermiyordu. Oltayı çabucak topladı, ucuna bir kibrit çöpü bağlı ipe dizdiği balıklarla beraber suyun üstündeki demir petrolden hızlı hızlı geçti. Oradan adalarla Eyüp iskelesi arasındaki küçük çöpküreye çıkıyordu. Ben de o tarafa seyirttim. Birdenbire beni karşısında bulunca hiç şaşırmadı. Bu tarafta balık daha da çok. dedi. Köprünün parmaklığından ayaklarını sarkıtarak oturdu. Belki de beni hala yanında sanıp bu tarafa niçin geçtiğini anlatmaya savaşıyordu. Ben hikayemi yazmak üzere rıhtım kahvelerinin önünde nasır ilacı bulamacına dalmış, çayımı ısmarlamış, kalem kağıdımı çıkartmıştım. Barba Antimos. İngiliz İmparatorluk Sarayı'nda suçlu bir asilzadenin kraliçe tarafından affını gösteren tasvirden sonra en dikkate değer tablo Optimus marka lüks lambası ilanıdır. Lamba bir motorun güvertesindeki ipe asılmıştır. Rüzgar lambayı uçurmaktadır. Lambanın altındaki balıkçılar balıkla dolu ağ çekmektedirler. Kanarya ötüyor, isketeler kafesinde duramıyordu. Tüneklerinden aşağıya, aşağıdan tüneklerine sıçrayıp duruyorlardı. Sobanın üstündeki hava titriyor. Balıkçı kanari beyaz balıklarındaki karla kapıdan giriyordu. Kanarya tekrar ötüyor. Barba Antimos'u tanır mısınız? Barba Antimos, dünya yüzüne düşmüş insanoğlu neslinin tam 80 yaşına geldiği zaman kendisini bir adada, yapayalnız, çoluğundan çocuğundan uzak, duvardaki levhalar kadar tarihi ve onlar kadar canlı bulan bir duvarcıdır. Ne sandalı, ne ağı, ne artık kalbinde heves, cebinde bir tek priyoz saati, boynunda al atkısı, ayağında yün çoraplar, gür, Maxim Gorki bıyıklarında tüten dumanı kalmıştır. Barba Antimos'un 80 senesinden hangisini ele alsan her birinde tamir edilmiş bir duvar hatırasından öte bir şey bulamazsınız gibi gelir. Ondan bir şey alamazsınız. Söylememek, anlatmamak değil, susmak, dinlemek, belki de 80 sene daha duvar yapıp, duvar sıvayıp, duvar badanalayıp, tabakasında köylü cigarası ve koltuğunda ekmeğiyle, fundalıkların içinde tek odalı evine kapanmak hülyasıyla, Cornell'in kahvesinin sobası başında oturmak bahtiyarlığına devam arzusunu görürsünüz. Seneler öylesine vefasızdır ki, yalnız dışarıda lodos, poyraz, karayel değişse, değişse eser. Halbuki insan günleri hiç değişmemişçesine sürüklenmektedir. Ama değişecektir. Bir gün Barba Antimos ölecek. Şu duvarı Barba Antimos yapmıştı diyeceğiz. Cornell'in kahvesinin sobası başında oturdu. 80 sene kirlenmemiş gözleri ve elleriyle köylü cigarasını bıyıklarına takardı diyeceğiz. Yanaklarını şişire şişire cigarasını içerdi diyeceğiz. Belki biz Barba Antibos'tan evvel hatıralar yokuşundan yuvarlanacağız. Şu kış günü ayaklarımızın buz kestiği, şu kış günü şakır şakır öten Kanarya'da bir gün ötmeyecek. Sebzeci Apostol Marco ismindeki eşeğine rakı içirmeyecek. Sütçü Pandeli Efendi vergi borcunu verdiği halde nasıl hapis kararı alındığını, bu kararı bozmak için başına neler geldiğini, İngiliz İmparatorcesinin şahane tavırlarının altında göbeğinin üstünde Cornell'in Puchos ismindeki kedisi olduğu halde anlatmayacak. Balıklı, mürekkepli, tütünlü ve lastik kokulu kahveden eve döndüğüm zaman Barba Antibos'un namuslu 80 senesini birer birer yaşamak sevdasıyla kaleme kağıda sarılmaktan usanmayacağım. Midesindeki ülsere salık verilmiş birkaç koca karı ilacı her zaman iyi gelmez. Mavi gözlerini bulandıran bir keder, yüzünün o 80 senelik fedakar, çilekeş ve namuslu manasına istemeyerek zorla gelmiş, insanlarla kerhen ahbap olmuş, onların kanunlarına mecbur olarak uymuş bir keder, mahcup bir şikayet katıldığı zamanlar ülser ona çok mu acı duyuyordu bilmem. O şikayetleri midesine, midesindeki yaraya yüklediği zaman acının çoktan hafiflemiş olması lazım gelir. Günlerdir evden çıkmamıştı, acıyı o zaman çekmişti. Yokuşu indiği zaman daha inerken acı hakkında midesi aleyhinde söylemek için yola çıkmıştır denebilir. Nasılsın Barba Antimos? İyi değilim. Çok sıkıntı veriyor beyim. Uyutmuyor. Bir lokma bir şey yiyemiyorum. Dün bir çorba içebildim. Sonra onu da. Geçecek Barba Antimos. Dudağını 4-5 yaşındaki bir çocuk güzelliğiyle bükerdi. Bulgar hastanesindeki doktor verdi bir ilaç. İyi gelmişti. Ama bir iyi gelir, bir gelmez. Belli olmaz. Adanın omuz verdiğiniz, üstünde oturduğunuz, seyrettiğiniz, taş attığınız, ayak bastığınız, yaslandığınız, dayandığınız her duvarında onun harcından, onun el emeğinden, terinden bir şey vardır. Onun yaptığı duvarlar ne mozaiktir, ne kütük ve taş taklididir. Onun duvarları 2000 sene evvel yapılmış, mütevazı ama arkasında ve içinde kaba biçimde bir felsefe yahut da bir aşk efsanesi, belki de bir Yunan tanrısı, her zaman haksızlığa karşı koymuş bir kahraman saklar. Onun elini sürdüğü her duvar birdenbire 2000 sene evveline bir antika gibi gidiverir.
Ayrım sonu.